Ayrım 34.
Anımsıyor musun? Bir gün beni erik yüzünden cezalandırmışlardı. Siz hepiniz dans ediyordunuz, bense sınıfta oturuyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Öyle bir ağlıyordum ki bunu hiç unutmayacağım. Hem de hüzün duyuyordum, hem de herkese olduğu gibi kendime de acıyordum. Herkese, herkese karşı içimde acıma uyanmıştı. En önemlisi suçlu da değildim. Anımsıyor musun? Natasha düşünceli bir tavırla gülümsedi. Peki sen çok çok eskiden, biz daha küçükken, amcamın bizi çalışma odasına çağırdığını anımsıyor musun diye sordu. O zamanlar hala eski evdeydik ve her yer karanlıktı. Gittik bir de baktık ki orada biri duruyordu. Nikolay neşeli bir gülüşle, bir zenci vardı diye Natasha'nın sözünü tamamladı. Anımsamaz olur muyum? Ama bugün bile doğru dürüst bilemiyorum. O gördüğümüz gerçekten zenci miydi, yoksa onu hayalimizde mi görmüştük ya da bunları bize birisi mi anlatmıştı? Yabancı biriydi, anımsıyor musun? Beyaz dişleri vardı, durmuş bize bakıyordu. Nikolay, siz de anımsıyor musunuz Sonya diye sordu. Çekingen bir tavırla, evet evet ben de öyle bir şeyler anımsıyorum diye yanıt verdi Sonya. Natasha, ben o zenciyi babama ve anneme de sordum dedi. Onlar orada zenci filan yoktu diyorlar. Ama sen anımsıyorsun işte. Elbet anımsıyorum bugünmüş gibi. Dişlerini bile anımsıyorum. Ne tuhaf ama. Sanki her şey düşte geçmiş gibi. Böyle şeylere bayılırım. Peki anımsıyor musun? Salonda yumurta döndürüyorduk. Birden iki koca karı çıkıp halının üzerinde fırıl fırıl dönmeye başladı. Böyle bir şey oldu mu olmadı mı? Ne kadar hoştu, anımsıyor musun? Evet. Peki babamın kürkünü mavi paltosuyla kapının önünde nasıl tüfek patlattığını anımsıyor musun? Gülümseyerek zevkle, yaşlılarınki gibi hüzün değil, şiir dolu gençlik anılarını, en eski geçmişten düşlerle gerçeğin birbirine karıştığı çağdan kalma izlenimleri eşeliyorlardı. Sonra nedenini bilmeden gülüyorlardı. Her zamanki gibi bu anılara ortak olduğu halde konuşmalara katılmıyordu. Onların aklında kalan şeylerden birçoğunu anımsıyordu. Anımsadıkları da onda şiirsel bir duygu uyandırmıyordu. Yalnız onların neşelerinden zevk alıyor ve bu neşeye ayak uydurmaya çalışıyordu. Ama kendisinin onların evine ilk gelişini andıkları vakit onlara katıldı. Ceketinin üzerinde kaytanlar olduğu için Nikolay'dan nasıl korktuğunu, dadının da kendisine bu kaytanları senin bedenine dikecekler dediğini anlattı. Natasha, ben de senin bir lahananın dibinde dünyaya geldiğini söylediklerini anımsıyorum dedi. O zamanlar buna inanmamak yürekliğini gösteremiyordum. Ama gene de bunun doğru olmadığını biliyor, bu yüzden öyle bir huzursuzluk duyuyordum ki. Bu konuşma sırasında oturma odasının arka kapısından hizmetçinin başı uzandı. Küçük hanım horozu getirdiler diye fısıldayarak bildirdi. Natasha, istemez Polya, söyle götürsünler dedi. Oturma odasında konuşmalar sürerken Dimler girdi içeriye, köşede duran arpa yaklaştı. Üzerinden kılıfı çıkardı. Arptan falsolu bir ses yükseldi. Konuk odasından yaşlı kontesin sesi duyuldu. Edward Carlich, lütfen Bay Field'in o sevdiğim nocturnunu çalar mısınız? Dimler arpa akort edip Natasha, Sonya ve Nikola'ya döndü. Şu gençlere bakın ne kadar uslu oturuyorlar dedi. Natasha bir an için başını ona doğru çevirdi. Evet, felsefe yapıyoruz dedi. Sonra konuşmaya devam etti. Konuşmamız düşler konusunda sürüp gidiyordu. Dimler çalmaya başladı. Natasha parmaklarının ucuna basarak masaya yaklaştı, mumu aldı, dışarı götürdü. Sonra gelip yavaşça yerine oturdu. Oda özellikle onların oturduğu divanın üzeri karanlıktı. Ama büyük pencerelerden içeriye gümüş ışığı süzülüyordu dolunayın. Natasha fısıldayarak, biliyor musun düşünüyorum ki dedi ve Nikolay'la Sonya'ya sokuldu. Dimler çaldığı parçayı bitirmişti ve hala orada oturuyor, parmaklarını tellerin üzerinde hafifçe gezdiriyordu. Çalmaktan vazgeçmek ya da yeni bir parça çalmak arasında kararsızdı. Natasha devam etti. Düşünüyorum ki kimi vakit bir şeyler anımsıyorsun da birden hepsi aklına geliyor. Geriye dönüyorsun, çok daha önceleri, dahası dünyaya gelmeden önce olup bitenleri anımsar gibi oluyorum. Her zaman okulda derslerine iyi çalışan ve okudukları belleğinde yer eden Sonya, buna metamorfoz derler dedi. Mısırlılar ruhlarımızın daha önce hayvanlarda yaşadığına, sonradan gene hayvanlara döneceğine inanırlardı. Natasha müzik bittiği halde fısıltıyla, "Hayır biliyor musun, ben ruhumuzun eskiden hayvanlarda yaşadığına inanmıyorum," dedi. "Kesin olarak biliyoruz ki biz daha önce bir yerlerde yaşayan birer melektik. Bu dünyaya da gelmiştik. Bu yüzden çok şeyi anımsıyoruz." Sessizce yaklaşan Dimler, "Size katılabilir miyim?" diyerek yanlarına oturdu. Nikolay, "Madem eskiden melektik, öyleyse niçin sonradan alçaldık?" dedi. "Hayır, bence böyle bir şey olamaz." Natasha kesin bir tavırla, "Alçalmadık ki," diye karşı çıktı. "Alçaldığımızı sana kim söyledi? Daha önce ne olduğunu, nereden bildiğimi söyleyeyim. Ruh ölümsüzdür, değil mi? Madem her zaman yaşayacağım, demek ki daha önce de yaşamışımdır. İlklerden beri de yaşıyorum demektir." Gençlerin yanına dudaklarında yumuşak ama onları küçümsediğini belli eden bir gülümseyişle yaklaşmış olan ama şimdi tıpkı onlar gibi alçak sesle, ciddi bir tavırla konuşan Dimler, "Evet ama ölümsüzlüğü kavramamız zor bir şey," dedi. Natasha, "Ölümsüzlüğü kavramamız niçin zor olsun?" diye başladı söze. "Ölümsüz olan bugün vardı, yarın da olacaktır, her zaman olacaktır, dün de var olmuştur, önceki günde." Kontes'in sesi duyuldu. "Natasha, şimdi sıra sende. Bir şarkı söyle bakalım. Nedir öyle gizli gizli bir şeyler düzenler gibi oturmuşsunuz?" Natasha, "Canım hiç şarkı söylemek istemiyor anne," dedi. Ama ayağa kalktı. Hiçbirisi, dahası artık genç olmayan Dimler bile konuşmayı yarıda bırakıp oturma odasına çıkmak istemiyordu. Ama Natasha kalkınca Nikolay da klavsenin başına geçti. Natasha her zamanki gibi salonun akustiği en iyi olan yerini seçip tam ortada durdu. Annesinin en çok sevdiği parçayı söylemeye başladı. Daha önce istemediğini ileri sürmüştü ama hiçbir zaman da o günkü gibi söylememişti. Ve daha uzun bir süre böyle söylemeyecekti. Kont Ilya Andreyich, Mitenka ile konuştuğu çalışma odasından Natasha'nın şarkısını işitiyor ve bir an önce oyuna kavuşmak için sabırsızlanarak dersini bitirmeye çalışan bir öğrenci gibi, kahyasına buyruklar verirken sözlerini şaşırıyordu. Sonunda büsbütün sustu. Mitenka da onun gibi Natasha'yı dinliyor, Kont'un karşısında hiç konuşmadan gülümseyerek duruyordu. Nikolay gözlerini kız kardeşinden ayırmıyor, onunla birlikte soluk alıyordu. Sonya şarkıyı dinlerken kendisiyle kuzeni arasında ne büyük bir ayrım bulunduğunu ve onun gibi büyüleyici bir varlık olmasının olanaksızlığını düşünüyordu. Yaşlı kontes dudaklarında mutlu, aynı zamanda hüzünlü bir gülümseyişle ve gözleri dolu dolu olarak oturuyor, arada bir başını sallıyordu. Natasha'yı, kendi gençliğini ve kızıyla Prens Andrei'nin yakında kıyılacak olan nikahlarında ne kadar olağan dışı ve korku veren bir şeyin olduğunu geçiriyordu aklından. Dimler, kontesin yanına oturmuş, gözlerini kapamış dinliyordu. Sonunda, "Hayır kontes," dedi, "bu Avrupa çapında bir yetenek. Onun öğreneceği hiçbir şey yok. Bu yumuşaklık, bu tatlılık, bu ifade gücü." Kontes kiminle konuştuğunu bir an unutarak, "Ah, onun için o kadar korkuyorum, o kadar korkuyorum ki," dedi. Annelik duygusu ona Natasha'da aşırı bir şeylerin bulunduğunu, bu yüzden mutlu olamayacağını sezdiriyordu. Natasha daha şarkısını bitirmeden odaya heyecanla koşarak 14 yaşındaki Petya girdi ve maskaraların geldiğini haber verdi. Natasha birden sustu, "Sersem," diye bağırdı kardeşine. Bir iskemleye doğru koştu, kendini onun üstüne atarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Gözyaşları uzun süre dinmedi. Sonra gülümsemeye çalıştı. "Bir şeyim yok anneciğim, doğru söylüyorum, bir şeyim yok. Öyle içimden geldi. Petya beni korkuttu da ondan." Ama gözyaşları akmaya devam ediyor, hıçkırıklar boğazında düğümleniyordu. Uşaklardan, hizmetçilerden kimileri Türk giysisi, kimi ayı, kimi meyhaneci, kimi kibar bir bayan olmuştu. Korkunç, aynı zamanda gülünç kılıklar içindeydiler. Dışarıdaki soğuk havayla birlikte neşe getirerek sofada sıkıla sıkıla birbirlerine sokulup durdular. Sonra birbirinin arkasına saklanmaya çalışarak salona girdiler. Önce çekinerek ama gittikçe daha çok neşelenip birbirlerine daha çok uyarak şarkılara, oyunlara, hora tepmeye, Noel yortusuna özgü oyunlar oynamaya başladılar. Kontes çeşit çeşit giyinenleri tanıdıktan ve durumlarına güldükten sonra konuk odasına gitti. Kont Ilya Andreyiç ışık saçan bir gülümseyişle salonda oturuyor, oynayanları beğendiğini belirten devinimler yapıyordu. Gençler ortadan gitmişlerdi. Yarım saat sonra salonda kılıklarını değiştirmiş olanların arasında krinolinli bir giysiyle yaşlı bir bayan da göründü. Nikolay'dı bu. Petya Türk kızı, Dimler palyaço, Natasha yanmış mantarla çizdiği yeni terlemiş havası veren bıyığı ve kaşlarıyla süvari subayı, Sonya Çerkes kılığındaydı. Kılıklarını değiştirmeyenlerin belirttikleri şaşkınlıktan ve sözüm ona onları tanıyamadıklarını gösteren devinimlerle övgülerden sonra gençler giysilerinin çok güzel olduğuna, bunları daha başka kimselere de göstermek gerektiğine karar verdiler. Güzel bir yolda kendi troikasıyla herkesi gezdirmek isteyen Nikolay, uşaklarından çeşit çeşit giyinmiş 10 kişiyi alıp amcaya gitmeyi önerdi. Kontes, "Hayır, ihtiyarı rahatsız edeceksiniz," dedi. "Hem onun evinde kımıldanacak yer yoktur. Madem ki gidilecek, hiç olmazsa Melikovalara gidin." Rostovların evinden 5 kilometre kadar ileride tıpkı onlar gibi dadılar ve eğitmenlerle birlikte oturan, çeşitli yaşlarda çocukları olan dul bir kadındı Melikova. Seslere gelen yaşlı kont, "Bak dostum, yerinde bir buluş," dedi. "Ben de hemen giysimi değiştirip sizinle birlikte geleceğim. O Melikova'yı öyle bir coşturacağım ki." Ama kontes onun da gitmesini onaylamadı. Son günlerde kontun hep bacağı ağrıyordu. Ilya Andrei için gitmesinin doğru olmadığına, eğer Luisa Ivanovna, Bayan Şos, onlara katılırsa, o zaman küçük hanımların da Melikova'ya gidebileceklerine karar verdi. Her zaman çekingen ve utangaç olan Sonya, Luisa Ivanovna'ya onların bu isteğine karşı koymaması için herkesten daha çok üsteleyerek yalvardı bir süre. Sonya'nın kılığı hepsinden iyiydi. Bıyıklarıyla kaşları ona çok yakışıyordu. Herkes ona çok güzel olduğunu söylüyor, o da hiçbir zaman göstermediği bir canlılık, bir enerji gösteriyordu. İçinden bir ses ona yazgısının ya hemen o sıra karara bağlanacağını ya da bunun hiçbir zaman olmayacağını söylüyordu. Erkek giysileri içinde bambaşka bir insan gibiydi. Luisa Ivanovna gitmeye evet dedi. Yarım saat sonra çıngıraklarını, zillerini şıngırdatan ve donmuş karda gıcırtılar, ıslık sesleri çıkaran dört troika ön kapıya gelmişti. Noel yortusu eğlencesine o neşeli havayı önce Natasha verdi. Bu neşe birinden öbürüne bulaşarak gittikçe arttı ve herkes konuşa konuşa, birbirlerine seslene seslene, kahkahalar ata ata, bağıra çağıra dışarıdaki havaya çıkıp da kızaklara binildiği zaman son dereceyi bulmuştu. Troikaların ikisi yarış troikasıydı. Üçüncüsü yaşlı kontun orta yerden bir Orlov atı koşulmuş olan troikasıydı. Dördüncü ise Nikolay'ın kendi troikasıydı. Buna uzun siyah yeleli atı koşuluydu. Nikolay yaşlı bir kadın giysisi giymiş, omzuna kemerli süvari pelerini almış, kızağının ortasında ayakta duruyor, dizginleri elinde tutuyordu. Ortalık aydınlıktı. Nikolay ay ışığında koşumlardaki madeni tokaların parıltılarını ve kapının karanlık saçağı altında gürültü patırtı eden yolculara başlarını çevirip korkuyla bakan atların gözlerini bile görebiliyordu. Nikolay'ın kızağına Natasha, Sonya, Bayan Şos ve iki genç kız bindiler. Yaşlı kontun kızağına Dimler'le karısı ve Petya oturmuşlardı. Öteki kızaklara da kılık değiştirmiş olan uşaklarla hizmetçiler binmişlerdi. Nikolay sonradan yolda ona yetişip önüne geçmek fırsatını bulmak için babasının arabacısına "Sen öne geç Zahar," diye bağırdı. Dimlerle kılık değiştirmiş olan diğerlerinin bindiği yaşlı kontun troikası sanki kara yapışmış gibi demirlerini gıcırdatarak sayısız cıngıraklarını şıngırdata şıngırdata yola koyuldu. Yanlara koşulmuş atlar kayışlara yapışıyor, şeker gibi katılaşmış pırıl pırıl karın içine batıp çıkıyorlardı. Nikolay birinci troikanın arkasından yola koyuldu. Arkadan öbür troikalar tiz gıcırtılar çıkararak geliyordu. Önce dar yoldan tırısla gidiyorlardı. Bahçenin yanından geçerlerken yaprakları dökülmüş çıplak ağaçların gölgeleri sık sık yolun üzerine yanlamasına düşüyor, ayın parlak ışığını gözden saklıyordu. Ama arabalar bahçe duvarını geçer geçmez ay ışığına gömülmüş maviye çalan yansılarıyla, elmas gibi pırıl pırıl karlarla kaplı devinimsiz düzlük her yanda gözlerinin önüne çıktı. Arkasından gelen kızak da sonra gelenle aynı yerde aynı sesle sarsıldılar. Art arda derin sessizliği yırtarcasına yolun üzerinde ilerlemeye başladılar sonra. Soğuktan donmuş duygusu veren havada Natasha'nın sesi duyuldu. Tavşan izi var, birçok iz var. Sonya, her şey ne kadar iyi görünüyor Nikolay dedi. Nikolay başını çevirip Sonya'ya baktı, yüzünü daha iyi görebilmek için ona doğru eğildi. Samur kürklerin içinde, ay ışığında hem yakın hem uzak görünen, kara kaşlı, kara bıyıklı, değişik, sevimli bir yüzle bakıyordu. Nikolay, eski Sonya bu diye düşündü. Ona daha yakından dikkatle bakarak gülümsedi. Ne oluyorsunuz Nikolay? Nikolay bir şey yok diyerek gene atlarına doğru döndü. Kızakların demirleriyle bastırılmış, ay ışığında görünen nal izleriyle çizgi çizgi olmuş, dümdüz ana yola çıkınca atlar dizginleri germeye, hızlarını arttırmaya başladılar. Soldaki at başını geriye verip hafifçe sıçrayarak kayışlarını geriyordu. Ortadaki at sağa sola sallanıyor, kulaklarını dikerek "Başlayalım mı yoksa daha erken mi?" diye sorar gibi kıpırdanıyordu. Önde sayısız çıngırakların sesi uzaktan duyulan ve bembeyaz karın üzerinde çok belirli olarak görünen Zahar'ın siyah troikası görünüyordu. Bağırışmalar, gülüşmeler ve kılık değiştirmiş olanların sesleri duyuluyordu her yandan. Nikolay bir eliyle dizginleri tutup öbür eliyle kamçısını savurarak "Hadi aslanlarım!" diye bağırdı. Troika'nın ne kadar hızlandığı, karşıdan gittikçe güçlü esiyormuş gibi gelen rüzgardan ve koşulu atların dizginleri daha çok gerip sarsmalarından belli oluyordu. Nikolay arkasına baktı. Öbür troikalardaki arabacılar çığlıklar atıyor, tiz seslerle bağırıyor, kamçılarını savurup ortadaki atları dört nala koşmaya zorlayarak ona yetişmeye çalışıyorlardı. Nikolay'ın kızağında ortaya koşulmuş at, kızağın önünde sallana sallana koşuyor, hala temposunu değiştirmeyi gerekli bulmadığını ama gerekirse daha hızlı koşabileceğini belli ediyordu. Nikolay birinci troikaya yetişti, bir tepeden aşağı indiler. Derenin yanında çayırların üzerinde işlek olduğu anlaşılan bir yola çıktılar. Nikolay geçtiğimiz yer neresi acaba diye düşündü. Burası eğri çayır olmasın? Ama hayır, yepyeni bir yer. Burasını şimdiye kadar görmedim. Burası ne eğri çayır ne de Duyonkin tepesi. Tanrı bilir neresi. Atlara bağırdı, birinci troikayı geçmeye çalıştı. Zahar atların dizginlerini kastı, kaşlarına kadar buz tutmuş yüzünü ona çevirdi. Nikolay atlarını serbest bırakınca Zahar da kollarını öne doğru gerdi, ağzını şapırdattı, atlarını serbest bırakıp "Eh, kolla kendini küçük bey!" diye bağırdı. Troikalar yan yana daha da hızlanarak uçar gibi gidiyor, dört nala giden atların ayakları hızla deviniyordu. Nikolay arayı açmaya başladı. Zahar öne doğru uzattığı kollarının durumunu değiştirmeden dizginleri tutan elini hafif kaldırdı. Nikolay, "Aldanıyorsun Zahar!" diye bağırdı. Nikolay atlarının hepsini dört nala kaldırdı ve Zahar'ı geçti. Öbür kızakta oturanların yüzleri atların geçerken geriye püskürttükleri incecik kuru karla kaplandı. Yanlarından geçen troikanın çıngırak sesleri kulaklarında uğuldadı. Kendi kızaklarının gölgesinde hızlı hızlı devinen ayaklar birbirine karışıyordu. Her yandan karın üstündeki demirlerin gıcırtısıyla kadın çığlıkları yükseliyordu. Nikolay atlarını gene durdurarak çevresine bakındı. Çevresinde hep o ay ışığına gömülmüş ve üzerine yıldızlar serpili, gizemli düzlük uzanıyordu. Zahar sola sapayım diye bağırıyor, niçin sola sapacakmışım diye düşündü. Biz Melikovalara mı gidiyoruz sanki? Burası Melikova mı ki? Kim bilir nerelerden geçiyoruz, kim bilir bize neler oluyor. Bu yaşadıklarımız hem çok tuhaf hem de çok güzel şeyler. Başını çevirip kızağın içine baktı. Orada oturan tuhaf, güzel ve incecik bıyıkları ve kaşları olan yabancı biri, "Şuraya bak, bıyıkları da kirpikleri de bembeyaz olmuş," dedi. Nikolay, "Bu konuşan herhalde Natasha'ydı," diye düşündü. "Şuradaki de herhalde Bayan Scholz'tu. Belki de değil, kim bilir. O bıyıklı çerkeze gelince kim olduğunu bilmiyorum ama onu seviyorum." "Üşümüyorsunuz ya," diye sordu. Yanıt vermeden güldüler. Arkadaki kızaktan Dimler bir şeyler bağırıyordu. Herhalde gülünç bir şey söylüyordu ama işitmek olanaksızdı. Başka sesler gülerek "evet evet" diye karşılık veriyordu. Bunlar olup biterken siyah gölgeleri birbirine karışan, elmas pırıltılarıyla dolu, bir yerinde ne olduğu bilinmeyen mermer basamakların sıra sıra uzandığı, damları gümüşten kimi gizemli yapıların göründüğü ve bilinmeyen hayvanların tiz bir sesle bağırdığı büyülü bir ormana gelmişlerdi. Nikolay, burası gerçekten Melikova ise bu daha da tuhaf bir şey. Çünkü kim bilir nerelerden geçtik, sonunda gene Melikova'ya geldik, diye düşündü. Gerçekten burası Melikova'ydı ve ön kapıya ellerinde şamdanlar bulunan hizmetçiler, uşaklar sevinçli yüzlerle fırlamıştı. Kapıdan "kimsiniz?" diye soruldu. Buna yanıt veren sesler duyuldu. "Kontun adamları kılık değiştirip gelmişler, atlarından tanıdım." 11. İri yarı güçlü bir kadın olan Pelageya Daninovna Melikova, canları sıkılmasın diye elinden geleni yaptığı kızlarını başına toplamış, gözlüğünü takmış, önü açık bir sabahlıkla oturma odasındaydı. Kızlar fal niyetine sessizce mum akıtıyor, ortaya çıkan biçimlerin gölgelerine bakıyorlardı. Bu sırada sofada gelenlerin ayak sesleriyle konuşmaları duyuldu. Süvariler, bayanlar, dadılar, palyaçolar, ayılar sofada hafifçe öksürüp soğuktan donmuş yüzlerini silerek mumların çabucak yakıldığı salona girdiler. Palyaço Dimler, Bayan Nikolay'la dansı açtı. Bağırışan çocuklarla çevrili maskaralar ev sahibinin önünde eğilip selam veriyor, sonra odada bir köşeye çekiliyordu. "Ah, tanımaya olanak yok ki. Şu Natasha'ya bakın, kime benzemiş. Şuna bakın, inanın birini anımsatıyor. Edward Carlisle de ne kadar güzel olmuş, tanıyamadım. Hem de nasıl oynuyor. Ama tanrım, bir de Çerkez varmış. Sonyushka'ya ne kadar yakışmış. Bu da kim? Ah, ne sevindirdiniz. Masaları kaldırın Nikita Vanya. Biz de sakin sakin oturuyorduk. Ha, süvariye bakın, süvariye. Tıpkı delikanlı. Ya o bacaklar? Ama bir şey göremiyorum." Melikova'nın kızlarının çok sevdiği Natasha onlarla birlikte arka odalarda gitmişti. Odaya mantar tıpa, çeşit çeşit sabahlıklar ve erkek giysileri getirmelerini buyurdular. Bunları uşak aralık kapıdan uzatıyor, çıplak genç kız kolları uzanıp alıyordu. 10 dakika sonra Melikova ailesinde genç olan kim varsa hepsi kılıklarını değiştirmiş olanlara katılmıştı. Konuklar için yer açılmasını ve hem bayanlarla baylara hem de uşaklara hizmette bulunulmasını buyuran Pelageya Dalinovna, gözlüğünü çıkarmadan gülümsediğini belli etmemeye çalışarak kılıklarını değiştirmiş olanların arasında dolaşıyor, yüzlerine yakından bakıyor ama kimseyi tanıyamıyordu. Yalnız Rostovlarla Dimleri değil, kendi kızlarını ve onların üzerinde olan kocasının robe de chambre'larını, üniformalarını da tanıyamıyordu. Eğitmenlerden birine bakıp "bu kimin nesi?" diyor, bir Kazan Tatarı kılığına girmiş olan kendi kızı için "bu da Rostovlardan biri herhalde," diye söyleniyordu. Natasha'ya "ya siz süvari subayımız hangi alayda hizmet ediyorsunuz?" diye sordu.